Ve kanundaysa Koray Gezer. Size eşlik ettiniz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam, siz de hoş geldiniz. Ergin Ergül bizimle sevgili dinleyenler. Kendisi bürokrat, hakim ve akademisyen. Tekrar hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Heyecanlı mazur görün. Bugün Mevlana ve insan haklarını konuşacağız. Öncelikle sizin Mevlana ile tanışmanızı merak ediyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tüm sevgili dinleyicilerimizi muhabbetle selamlıyorum. Gecelerinin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii enteresan bir soru. Ben de bahsedecektim. Eva Dovitay Mevroviç, diğer ismi Havva Hanım. Halihazırda Üçler Mezarlığı'nda Hazreti Mevlana'nın gölgesinde bulunuyor. Benim Hazreti Mevlana'yı tanımama vesile oldu. Nerede? Türkiye'de değil, Fransa'da, Paris'te. Havva Hanım Hazreti Mevlana'ya dünya çapında tanınmasına çok hizmet etti. Hazreti Mevlana'nın bütün eserlerini Fransızca'ya çevirdi. Mesleği tercümesi alanında en iyi tercüme. Ben de 2000 yılında Fransız Hakim Savcılık Okulu'na staj için gitmiştim. Orada kitapçılara dolaşıyorum. Bakıyorum, bütün kitapçıların en ön raflarında Hazreti Mevlana ilişkin eserler. İşte özellikle Hazreti Mevlana'dan kişisel gelişim için çıkartılmış eserler. Mesleği ön saflarda. Dolayısıyla Havva Hanım'ın çevirilerini aldım. Okudum. Hazreti Mevlana'nın ne kadar güncel ve taze olduğunu, düşüncelerinin bize hitap ettiğini gördüm. Bunların üzerine çalışmaya başladım. Ve Hazreti Mevlana'nın bir hukukçu olarak Hazreti Mevlana'dan istifade etmeye başladım. Şunu gördüm ki Hazreti Mevlana'yı hukukçular çok sevmiş. Yöneticiler, devlet adamları çok sevmişler. Havva Hanım bir hukukçu, Paris Hukuk Fakültesi mezunu. Muhammed İkbal bir hukukçu, filozof, Hazreti Mevlana hayranı. Havva Hanım diyor ki ben hayatımı 40 yılını Mevlana'ya adadım. Niçin? Çünkü mesajının oldukça acil ve son derece evrensel olduğunu düşündüğüm için. Muhammed İkbal şunu söylüyor. Mevlana bir katresinde okyanusların gizlendiği büyük bir insandır. Yine büyük bir Mevlana aşığı hukukçu Yaman dedi. Onu dostlarımız çok iyi biliyorlar, tanıyorlar. Mevlana şiirleriyle yine Peygamber Efendimiz'in ağlarıyla İstanbul Hukuk mezunu. Bugün biz aslında Yaman dedenin bir tavsiyesini yerine getiriyoruz. O şöyle söylüyor. Mevlana'yı sadece insanlarımıza değil, herkese tanıtmak bir insanlık borcudur. Ben bu düşüncelerle sadece Hazreti Mevlana'yı yarın Şeb-i Aruz'un 745. Vustadüldönümü kutlayacağız Şeb-i Aruz'u. Hazreti Mevlana'yı rahmetle anarken onun yoluna hizmet etmiş hukukçu ve devlet adamı büyüklerinizi de rahmetle anıyorum. Mesela onlardan birisi Ahmet Cevdet Paşa. İlk Mesnevi Han, Darül Mesnevi'den Mesnevi Hanlık izazeti almış bir devlet adamı. Yine meşhur Abidin Paşa, Ankara'da ismini vermiş bir mahalleye. Mesnevi şerhi olan bir hukukçu ve devlet adamı.
Evet. Ve hocam son yıllarda aslında dünyada Mevlana Celaleddin Rumi konusunda çalışan akademisyenler de var ve çevirmenler de. Sizin de Paris'te tanıyor olmanız tabii bir tesadüf değil. Bugün Amerika'da da en çok satan kitaplar arasında yer alıyor. Sizce Batı dünyasının Mevlana'yı tanıması bir ihtiyaç mıydı? Bu süreç nasıl oldu?
Hazreti Mevlana'nın mesajı son derece evrensel, son derece taze. İnsanların hem bireysel olarak hem de sosyal hayattaki sorunlarına çözümler içeriyor. Biz bu hafta boyunca Hazreti Mevlana'yı anıyoruz. Ama anmakla yetinmememiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Hazreti Mevlana evrensel bir şahsiyet. Onun evrensel olması demek düşüncesinin hala bugün bizim ihtiyaçlarımıza, sorunlarımıza cevap veriyor olması demek. Dolayısıyla Batılılar kendi alanlarında ihtiyaçları olan konularda Hazreti Mevlana'dan çözümler çıkartıyorlar, faydalanıyorlar, onun için ilgi gösteriyorlar. Tabii Batı dünyasının sorunlarıyla bizim İslam dünyasının sorunları arasında bazı farklar var. Evet. Ve mesela bu söyleşimizin konusu olan işte insan hakları haftası olması nedeniyle bölgemizin ve dünyanın insan hakları alanındaki yangın yerine dönmüş hali ortada. Ve 1948'de ilan edilen bir insan hakları evrensel beyannamesi var.
Evet.
Onu takip eden birçok insan hakları sözleşmeleri devletler tarafından imzalanmış. Ama uygulama ile teori arasında çok büyük bir fark var. Uygulamada bunların uygulamaya yansımadığını, sorunların çözmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim de bugün hem İslam dünyası için hem de insanlık için Hazreti Mevlana'nın insan anlayışından, insan hakları yaklaşımından ki ben bilge ve bütüncül insan hakları anlayışı diyorum.
Hı hı.
Bundan faydalanmaya ihtiyacımız var.
Herkesin okuması gerekiyor.
Kesinlikle. Her meslekten insanın kendi uzmanlık alanından mesneviye bakması gerekiyor. Mesnevi ona bir aynak olacak. O da günümüzün sorunlarına oradan stratejiler ve sorunlar üretecek. Hukukçu için, iktisatçı için, siyasetçi için bu böyle.
Evet, her konuya dair bir cevap bulunabiliyor Mevlana'da. Hocam, İnsan Hakları Haftası'nın ve Mevlana'nın işte Şebi Arus'un anıldığı zamanların aynı döneme gelmesiyle ilgili de bir sözünüz var. Bunu sizden dinleyelim. Bu bir tesadüf değil demiştiniz.
Tabii yani yakın zamana kadar biz Hazreti Mevlana'yı sadece bir mutasavvıf, bir şair gibi gördük. Ama Hazreti Mevlana bizim medeniyetimizdeki başka birçok şahsiyet gibi çok yönlü, çok boyutlu, düşüncesi çok boyutlu, kendisi çok yönlü. Hazreti Mevlana sıradan bir İslam bilgini, İslam alimi değil. Hazreti Mevlana bir medeniyet kurucu düşünür. Eseri Mesnevi bir medeniyet inşa edici eser. Dolayısıyla insan haklarının anlatıldığı, anıldığı bir zaman diliminde bizim geçmişte medeniyetimizin insan hakları anlayışını, insana bakışını, medeniyetini şekillendirmiş Mevlana'yı anmamız, hatırlamamız kadar doğal bir şey yok. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü şöyle diyelim, yani insan hakları evrensel bildirgesinin çıkış noktası olanı ilkeyi Hazreti Mevlana 8 asır önce söylüyor. Ne kul vardır, ne köle. Bütün insanlar kardeştirler.
Evet.
Ama insan hakları evrensel bildirgesi ve batı insan hakları anlayışı burada kalıyor. Hazreti Mevlana daha ileriye gidiyor. Şunu söylüyor. Bütün evren, bütün insanlık bir beden gibidir. Bir organ incinirse bütün beden rahatsız olur. Bu savaşta da böyledir, barışta da böyledir. Biz eğer bugünkü dünyada hakim olan insan hakları anlayışı bu olsaydı, bugün Suriye'de bu acıları, bu katliamları görmezdik,
tam
yaşamazdık, Yemen'de görmezdik.
Kardeşlik olsaydı değil mi?
Evet.
Hocam peki Mevlana'ya göre haklar doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı kazanılıyor?
Evet. Mevlana'nın insan hakları anlayışının temelinde insan onuru, insana verilen değer vardır. Bugünkü insan hakları anlayışının temelinde de insan onuru vardır. Ama Mevlana'nın insana verdiği değer bugünkü batı insan hakları anlayışının verildiği değerden çok daha fazla. Bunu Mevlana çok güzel bir benzetmeyle anlatıyor. Eski düşünürlerin insana bakışında bir benzetme var. Diyorlar ki insan mikrokozmozdur. İnsan küçük evrendir. Bu aslında bilimsel anlamda da doğru. İnsanın beden yapısına baktığımız zaman onda olan değişik maddelerin, dünyada olan her maddenin insanda olduğunu görürüz. Dolayısıyla insan evrenin küçük bir örneği, mikrokozmos. Ama Hazreti Mevlana diyor ki, bilginler insan küçük evrendir derler. Ama bu dış görünüşe göredir. Aslına bakarsak, içine bakarsak insan büyük evrendir. Çünkü evrenin yaratılış gayesi insandır. İnsan gaye varlıktır. Dolayısıyla insanı makrokozmos gören, şöyle yap, Hazreti Mevlana evreni bir dala benzetiyor, insanı da meyveye. Görünüşte meyve ağaçtan, daldan oluyor. Ama ağacın gayesi nedir? Amaç meyvedir, gaye meyvedir.
Evet.
Dolayısıyla Batı'nın insan hakları anlayışıyla çıkış noktası, Mevlana'nın insan hakları anlayışı arasında mikrokozmoz insan anlayışı ve makrokozmoz insan anlayışı arasındaki farkı görüyoruz.
Mevlana'yı ve insan haklarına olan bakışını konuşmaya devam edeceğiz. Bir canlı icra daha dinleyelim konuklarımızdan.
Evet.
Mikrofonda Ömer Faruk Güney, kanundaysa Faruk Gezer bizimle.